Ayrım 15, sayfa 109, 13. bölüm. Apartmanın önüne gelince kapı açık mı kapalı mı diye baktım. Olması gerektiği gibi kapalıydı. Olması gerektiği gibi diyorum çünkü kapıcı Nazmi Efendi son derece pimpirikli bir adamdır. Eğer gece saat 10'dan sonra içeri birinin girdiğini fark ederse hiç üşenmez, bodrum katındaki dairesinden çıkıp merdiven aralığından "Kimdir o?" diye seslenir. Apartmanda geceleri en çok dışarı çıkan kişi ben olduğumdan Nazmi Efendi'nin merdiven aralığından seslenmeleri artık sıkıntı vermeye başlamıştı. "Benim Nazmi Efendi, ben 6 numara." diye sertçe çıkışarak kaç kez ters demiştim adamcağızı. Oysa şimdi binaya girerken Nazmi Efendi'nin "Kim o?" diye seslenmesi için neler vermezdim. Böylece binaya yabancıların girip girmediğini ya da sokakta kuşkulu kimselerin görünüp görünmediğini rahatça öğrenebilirdim. Ama ne kapıyı gerektiğinden sert kapatmama, ne ışıkların yanmasına, ne de basamakların gürültülü biçimde çıkmama rağmen Nazmi Efendi'nin sesi duyulmuyordu. Apartman her geceki gibi sakin görünüyordu. Kendi halinde insanlar olan komşularım çoktan uyumuş olmalıydılar. Yine de bir konuşma, bir tıkırtı, bir ayak sesi duyar mıyım diye kulaklarımı açıp pür dikkat kesildim. Hiçbir ses duyamadım. Temkinli adımlarla basamakları çıkarak daha düne kadar benim için yeryüzünde en güvenli liman olan ama şimdi belki de yaşamımı tehdit edecek bir tuzağa dönüşen evime yaklaştım. Apartmana girmeden önce içeride kimsenin olmayacağını kendimi ikna etmiş olmama rağmen kapının önüne gelince yeni bir kararsızlık dalgası kapladı benliğimi. Ya yanılıyorsam? Ya adamlar Doğan'ın benimle görüştüğünü öğrenmişlerse? Doğan'ın elindeki bilgileri, belgeleri bana verdiğini sanıyorlarsa? Daha da önemlisi arkalarında hiçbir pürüz bırakmak istemiyorlarsa? Eğer düşündüğüm gibi ise şu anda evimde beni bekliyor olmaları işten bile değildi. Eve girsem belki de bir daha canlı çıkamayacaktım. Öte yandan eğer evdeyseler benim apartmana girdiğimi de görmüş olmalıydılar. Yani artık çizgiyi çoktan geçmiştim. Geriye dönüş yoktu. Birden büyük bir korkuya kapıldım. Sanki düşündüklerim birer varsayım değil de gerçekmiş gibi gelmeye başladı. Kapıyı açıyordum. İçeri girer girmez bir tabanca dayıyorlardı başıma. Kafamda canlanan görüntüler o kadar gerçekti ki tabancayı başıma dayayan adamın tütün kokan nefesini bile duyabiliyordum. Ben neler oluyor demeye kalmadan enseme mermer küllüklerden biri iniyor ve yere yığılıyordum. Hayır. Neden bayılsınlar ki? Bunu yapmazlardı. Tersine sessiz kalmamı söyleyerek Doğan'dan neler öğrendiğimi anlamaya çalışırlardı. Ama belki de beni rahatça sorgulayabilecekleri daha güvenli bir yere götürmek isterlerdi. Öyle ya. Ne de olsa burası benim evimdi. Konuşmamakta direnirsem zor kullanmak durumunda kalabilirler. Benim acı içinde haykırışımı duyan komşular hemen polisi arayabilirlerdi. O zaman bayıtmaları mantıklıydı, evet. Evet, onlar için en doğrusu beni rahatça sorgulayabilecekleri bir yere götürmekti. Ama bu durumda evime girmelerine gerek yoktu ki. Beni sokakta yakalamaları daha mantıklı değil miydi? Gecenin bu saatinde sokakta kimse yoktu. Böylece daha az dikkat çekmiş olurlardı. Kafamdan bunlar geçerken birden kapının aralığına sıkıştırılmış bir kağıt parçası gördüm. İkiye katlanıp tam kilidin hizasında kapı aralığına sokuşturulmuştu. Hemen alıp açtım. Görür görmez oğlum Umut'un kargacık burgacık yazısını tanıdım. Doğan'ın arabasında bulunan ceset haberini televizyonda duymuş, hemen beni aramıştı. Telefonlardan yanıt alamayınca artık şu cep telefonunu açık tutmayı becermeliydim. Merak edip eve gelmiş, bulamayınca da bu notu bırakmıştı. "Saatin kaç olduğu fark etmez. Gelir gelmez beni mutlaka ara. Seni merak ediyorum," diyordu. Oğlumun bıraktığı not beni rahatlatmış, hem de mutlu etmişti. Rahatlatmıştı. İçeride birileri olsa bu notu kapının üzerine bırakmazlardı. Mutlu etmişti. Demek ki dünya üzerinde hala beni düşünen birileri vardı. Anahtarımı kilide sokarken Umud'un Doğan'ı tanımadığını hatırladım. Bırakın tanımayı, evde Doğan'ın lafı o kadar az geçmişti ki bir üvey amcası olduğunu bile bilmezdi. Ama yazı onundu. Çocuk merak edip eve kadar gelmişti. Birden sis dağıldı. Olanları anladım. Funda. Tabii ya. Onu Funda yollamıştı buraya. Kavgalı olduğumuz için kendisi gelememiş, Umud'u yollayıp haber almaya çalışmıştı. Yardıma ihtiyacım olduğunu bilse gözünü kırpmadan koşa koşa gelirdi de. Gelir miydi? Söylediğim o kadar ağır laftan sonra. Hiç duraksamadan yanıtladım bu soruyu. Gelirdi. Funda artık bir erkek olarak beni istemeyebilirdi ama bir arkadaş, bir dost olarak her zaman sevecekti. Bunu adım gibi biliyordum. Adım gibi bildiğim gerçeği Funda oğlumu buraya yollayarak bir kez daha kanıtlamıştı. İçeri girip kapıyı ardımdan kaparken kafamdan geçen bu düşünceler yine duygularımı allak bullak etti. Funda'ya çok mu kötü davranmıştım? Kötü de söz mü? Ona hakaretler yağdırmış, kızcağızın ne orospuluğunu bırakmıştım ne yalancılığını. Ona böyle davranmaya hakkım yoktu. Artık o benim karım değildi. Kimin ne isterse onunla beraber olurdu. Eğer onunla dostluğumu sürdürmek istiyorsam yaşamına saygı göstermeliydim. Bunu söylemek kolaydı ama bunu bir de yüreğime anlat. Suratını bile görmediğim bir adamın bizim eski yatağımızda Funda'nın üzerinde tepinmesini kabul edemiyorum işte. Bak hala tepiniyor diyorum. Hala Funda'yı küçümseyici sözcükleri seçiyorum. Neyse ha tepiniyor ha sevişiyor. Ne halsa işte. O görüntü gözlerimin önünde canlanınca kan beynime sıçrıyor. Kendimi kaybediyorum. Ama Funda kaybetmiyordu. Onca aşağılamaya, onca hakarete rağmen kızcağız yine de beni merak ediyor, benim için üzülüyordu. Belki de şu anda evde oturmuş, kaygı içinde benden gelecek telefonu bekliyordu. Adımlarım kendiliğinden telefonun bulunduğu sehpaya yöneldi. Tam o izeyi kaldıracaktım ki, ya telefonu gerçekten de Funda açarsa diye düşündüm. Ona ne diyecektim? Ne diyeceğim belli değil mi? Özür dileyeceksin. Özür dilemek. Evet, doğru olan buydu ama bir güç elimi kolumu bağlıyor, eski evimin numarasını çevirmeme engel oluyordu. Yine de bu gücü yenip eski evimi arayabilirdim ama telesekreterin yanıp sönen ışığı tam zamanında gözüme çarptı. Hazır olmadığım bir telefon konuşmasını ertelemek için bundan daha haklı bir gerekçe, daha iyi bir fırsat bulamazdım. Aklım hemen isteğimin emrine girdi ve ben Doğan mesaj bırakmış olmasın diye söylenerek telesekreterimin tuşlarına dokundum. Bandı başa alıp dinlemeye başladım. İlk mesaj Arif'tendi. Heyecanlı bir sesle beni ara diyordu. İkincisi kendini araştırmacı gazeteciliğin üstadı sanan Şekip İnce'dendi. Herif nasıl da havaya girmiş, burnundan kaldırmadan dolaşıyordu ortalıkta. Oysa gazeteye ilk geldiği günü hatırlıyordum. O zamanlar Cağaloğlu'ndaydık. Kış sonlarıydı. Bizim Tufan abi bunu yanına çağırmış. Fotoğraf çekmesini biliyor musun diye sormuştu. Kendini göstermek için yanıp tutuşan Şekip İnce, evet biliyorum diye atılmıştı. O zaman şu makineyi al demişti Tufan abi. Galata Köprüsü'ne git, Zula bir yer bulup gözünü gökyüzünden ayırma. Bugün Cemre düşecek, fotoğrafını çek. Bak çekmeden gelme, öteki gazeteler haber atlatır yoksa. Bu çaylak en küçük bir kuşku duymadan esas duruşa geçerek makineyi alıp çıkmıştı dışarı. Dışarıda da buz gibi bir hava vardı. Çıkar çıkmaz bütün servis basmıştı kahkahayı. Akşama kadar köprünün üzerinde beklemiş. Eğer rastlantı sonucu oradan geçen bizim servisten birini görmese daha da bekleyecekmiş. Gördüğü kişi ne bekliyorsun diye sormuş. Şekip İnce de bütün salaklığıyla Cemre'nin resmini çekeceğim demiş. Adamcağız gülmeye başlamış. Sonra da oğlum Cemre'nin fotoğrafı çekilir mi? Bunlar seninle kafa bulmuşlar diyerek onu gazeteye yollamış. Günlerce milletin alay konusu olmuştu. Ama o yıllar geride kalmıştı. Herif şimdi kendini iki terliğinin en hızlı gazetecisi olarak görüyordu. Telesekretere bıraktığı mesajda mutlaka konuşmalıyız Adnancığım diyordu. Doğan'ın üvey kardeşim olduğunu öğrenince kıçı tutuşmuş, dün sabah gazetenin önünde yüzüme bakmaya bile tenezzül etmezken işi düşünce beni aramaya başlamıştı. Daha çok arayacaktı. Üçüncü mesaj Umut'tandı. Kağıtta yazdığına benzer sözcükleri yineliyor, o da Arif gibi beni ara diye bitiriyordu mesajını. Hepsi buydu. Doğan'dan hiçbir haber yoktu. Nasıl olurdu? Dün geceden beri ardı ardına arayıp duran Doğan, bu ısrarından bir anda nasıl vazgeçerdi? Telefonun yanında koltuğa çöküp bir sigara yaktım. Yoksa gerçekten de öldürmüşler miydi Doğan'ı? Yanmış ceset olayını öğrendiğimden beri ilk kez bu varsayıma inanmaya başlıyordum. Belki de başından beri yanlış düşünmüştüm. Düşünme değil de bir tür histi bu. Kanlı canlı, gülen konuşan birinin o şekilsiz yanmış et yığınına dönüşmesini kabul etmek kolay değildi. Şimdi düşününce, üstelik Doğan'dan da haber alamayınca bu varsayımın gerçekleşmiş olabileceğini umutsuzca inanmaya başlıyordum. O cesedin Doğan olmaması için hiçbir neden yoktu. Tıpkı aşiret reisi Bekir, sevgilisi Nihal ve yüzbaşı Rıfat gibi pekala onu da öldürmüş olabilirlerdi. Üvey kardeşimle böyle olacağını söylememiş miydi zaten? Söylemişti ama ben inanmamıştım çocuğa. Doğan'ın önemli değil, Allah ne derse o olur diyen sesi çınladı kulaklarımda. Yok yok diye cesaretlendirdim kendimi. Doğan öyle kolay kolay tongaya düşecek biri değildir. Hem adamların peşinde olduklarını da biliyordu. Hayır, Doğan'ı ele geçirmiş olamazlardı. İyi de o zaman neden aramıyordu beni? Belki fırsat bulamamıştı. Benim morga, ardından da emniyete götürüleceğimi biliyor. En azından tahmin ediyor olmalıydı. Doğan gibi bu işlere bulaşmış biri için bunu kestirmek hiç de zor değildi. Peki o zaman ceset kime aitti? Onu öldürmek isteyenlerden birine ait olabilirdi. Doğan yakın dövüşte ustaydı. Çok iyi silah kullanırdı. Katilinden önce davranıp onu öldürmüş. Sonra da... Hadi canım. Süpermen değil ya bu adam. Kendi kendimle sohbeti iyice koyulaştırıp zaten çok da yerinde olmayan aklımı iyice zıvanadan çıkarmak üzereyken telefon sanki beni durumdan kurtarmak ister gibi çalmaya başladı. Karşıdaki kişinin Doğan olmasını umarak hızla kaldırdım Ayize'yi. Ama arayan Doğan değil, oğlum Umut'tu. Alo der demez, baba neredesin ya diye söylenmeye başladı. Akşamdan beri seni arıyorum, öldüm meraktan. Bu çocuğun böyle dangıl dungul yetişmesine ne kadar payım var diye düşünüyorum sık sık. Ulaştığım sonuç hep Funda'dan daha fazla olduğu yönündedir. Seni merakta bıraktıysam özür dilerim oğlum dedim alınmış bir sesle. Kısa bir suskunluk yaşandı aramızda. Yok canım önemli değil dedi. Hayret, kabalık yaptığını anlamıştı. Bizim oğlanda gelişmeler vardı. Kapıcı Nazmi Efendi senin iki adamla birlikte çıktığını söyledi. Biz, yani ben seni merak ettim. Biz deyince tahmin ettiğim gibi Funda'nın telefon başında benden haber beklediğini anladım. Annene ver de onunla konuşayım demek geçti içimden. Ama utandığımdan mı yoksa hala ona duyduğum öfkenin yatışmamış olmasından mı bilmiyorum bunu yapmadım. Ben iyiyim demekle yetindim. Merak etme. Peki nedir televizyonda duyduğumuz haber doğru mu? Arabada öldürülen kişi Doğan amca mı? Sorduğu soru değil de Umud'un bu soruyu sormuş olması beni korkuttu. Hiç istemediğim halde ailem de işin içine girmeye başlamıştı. Bilmiyorum diyerek geçiştirmeye çalıştım. Belli değil, kötü yanlış emin olmak güç. Ama konu Umud'un ilgisini çekmişti. Ne kadar geçiştirmeye çalışırsam sanki Umut da o kadar merak ediyordu. Karanlık biriymiş ha? Haberlerde söyledi. Uyuşturucu, cinayet, kumarhane baskını filan. İyi biri değildi dedim. Onu sevmez miydin? Sevmezdim dedim. Bu kadar kesin konuşmuş olmak beni de şaşırttı ama kararlılıkla sürdürdüm. O da beni sevmezdi. Kapıcının söylediği adamlar kimdi? Hani evden birlikte çıkmışsınız? Polislerdi. Cesedi teşhis için götürdüler. Bu iş senin başını belaya sokmaz değil mi baba? Diye sordu. Sesinde sıkıntıdan çok kaygı vardı. Yok canım, niye başımı belaya soksun ki? Bu iş bizi ilgilendirmez. Neyse dedim. Şimdi boş ver bunları da sen ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Dersler nasıl gidiyor? Konunun değişmesine sevindiğini tazelenen sesinden anladım. İyi iyi dedi kendinden emin bir sesle. Ama asıl bombadan haberin yok. Hani şu burs vardı ya. Bir an anımsayamadım. Hangisi? Bu soruma bakıp sakın benim oğluyla ilgilenmeyen kötü bir baba olduğum düşünülmesin. Durum farklıydı. İyi bir üniversiteye girebilmiş pek çok genç gibi Umud'un da en büyük ideali bir an önce bu ülkeden kaçmaktı. Bir zamanlar nasıl ki bizim kuşak kendimizi, ülkemizi, dünyayı kurtarmaya çalışıyorduysa, bu çocukların pek çoğu da yurt dışına kapağı atıp kendilerini kurtarmaya çalışıyordu. Yıllardır yaşanan kepazelikleri yakından tanımış biri olmama, ülkenin, dünyanın daha iyi bir hale gelmesine olan inancımı yitirmememe, hatta bu gençleri anlamamama rağmen onlara hak veremiyordum. Bu yüzden Funda ile de çok tartışmıştık. Kendine göre sağlam gerekçeleri vardı. Biz kurtulamadık, bırak çocuk kurtulsun diyordu. Ama ben yurt dışında okumanın, iyi bir meslek sahibi olmanın, para kazanmanın insanı kurtaracağından emin değildim. Aslına bakarsanız toplum ya da birey olarak insanın kurtulacağından da ciddi kuşkularım vardı. Alet, makine kullanıyor olması, iletişim için diller yaratması, düşünce sistemleri geliştirmesi insanın aklını, ruhunu olgunlaştıramamıştı. Bundan sonra olgunlaştıracağından da kuşkuluydum. Ama kuşkulu olduğum o kadar çok şey vardı ki görüşlerimi doğru dürüst savunamıyordum bile. Sonuçta her zamanki gibi Funda'nın dediği oldu. Ben sadece bu konudaki kuşkularımı Umut'a söylemekle yetindim. Bu davranışım bile Funda'dan anında tepki aldı. Yok efendim ben eskilerde kalmışım, yok çocuğun kafasını karıştırıyormuşum. Bir daha da konuşmadım zaten. Umut da annesinin çizdiği yolda pek hızlı olmasa da ilerlemeye başladı. Plan gereği önce Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Ama üniversiteye girmeye gelince işler karıştı. Bizim oğlan düşünüldüğü gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin işletme bölümü yerine İstanbul Üniversitesi'nin işletme bölümünü kazandı. Annesi ben oğlumu o okula yollamam diyerek kestirip attı. Niye canım? Nesi varmış okulun? Ben de İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Bile diyemedim. Çünkü dediğim an bitirdin de ne oldu diyerek durumumu tartışmaya açacağını çok iyi biliyordum. O sıralar dibe doğru yol almaya başlamış olduğumdan böyle bir tartışmanın benim hayrıma sonuçlanmayacağından emindim. Böylece yılda 6.000 dolar ödeyerek oğlumuzu İngilizce eğitim yapan özel üniversitelerden birine göndermeye başladık. Ama bu da yetmedi. Funda yabancı ülkelerde yaz bursları var. Onlara başvur. Her yaz Amerika'ya ya da İngiltere'ye giderek dilini geliştir. O ülkelerin kültürünü yakından tanı diye çocuğun başının etini yemeye başladı. Daha doğrusu ben başının etini yediğini sanıyordum. Oysa derslerinde çok başarılı olmayan Umut bu konuda inanılmaz bir istek göstererek annesini hiç utandırmadı. Yerli yabancı vakıfların, okulların, özel kurumların verdiği ne kadar burs varsa hepsine başvurdu. İşte bu yüzden telefonda burs kazandım deyince hangisi olduğunu anlayamamıştım. Ama Umut merakımı hemencik gideriverdi. Şu Boston'daki vakfın verdiği burs. Bu açıklama da yetmemiş. Hangi vakfın, hangi bursu olduğunu yine anlamamıştım ama iyi bir baba olarak anlamış gibi göründüm. Kazandın mı yoksa?" diye sordum. "Yes, daddy!" diye haykırdı. "Yazın Amerika'ya gidiyorum. 3 ay oradayım." Sevinmem gerekirdi. Ama karşımdaki kişi Umut olduğu için önce bu haberin gerçekliğinden emin olmak gerekirdi. "Doğru mu söylüyorsun?" diye sordum. "Ayıp ediyorsun baba," dedi düş kırıklığı içinde. "Ne zaman yalan söyledim sana?" "Çok," dedim pişkin bir sesle. "Ama şimdi bunun önemi yok. Aferin. Bak şimdi takdir ettim seni." Alınganlığı hemen kayboldu. Kayınpederden, rahmetli Mercan'da kumaş ticareti yapardı. Aldığına emin olduğum tüccarlık yeteneği devreye girdi. "Kuru kuruya takdir olmaz. Ne olacak peki?" "Bilmem artık. Baba olan sensin. Sen düşüneceksin." Böyle söylediğine bakmayın. Bana aldırmayı düşündüğü her neyse onu kesinlikle biliyordu. Ne yapalım? Madem ki çocuk burs kazanmıştı, ben de iyi bir baba olarak istediğini alacaktım. "Tamam, yarın saat 1'de Taksim'deki pizzacıda buluşalım. Hem yemek yer hem de ödeyeceğim kefareti konuşuruz." "Anlaştık. Yarın öğlen oradayım. Hoşça kal." Daha iyi geceler bile diyemeden kapattı yüzüme telefonu. Hoş, kapatmasa ne olacaktı? Annene selam söyle diyecek halim yoktu herhalde. Yoktu ama yine de bu telefon konuşması yarım kalmış gibi geldi bana. Bu duyguyla bir süre daha elimde tuttuğum ayıziyi koyarken bakışlarım telefonun yanındaki çerçeveden bana bakan Funda'nın fotoğrafına kaydı. İrkildim. Ben sabahleyin bu resmi sehpanın üzerine ters çevirerek koymamış mıydım? Kafam karıştı. Bütün dikkatimi toplayarak sabahı hatırlamaya çalıştım. Resim sehpanın hemen üzerinde duvarda asılıydı. Funda öfkeyle evimden çekip gittikten sonra onun fotoğrafta hala gülümseyen bakışlarını görünce dayanamamış çerçeveyi duvardan indirmiş ters çevirip sehpanın üzerine bırakmıştım. Ters çevirmiş miydim? Çevirmiş olmam gerekiyordu çünkü onun yüzünü görmeye dayanamadığım için duvardan indirmiştim. Çerçeveyi sehpanın üzerine bırakıp mutfağa gitmedim mi? Hayır, öyle olmadı. Çok iyi hatırlıyorum. Mutfağa önce gitmiştim. Buzdolabından bir ayı aldıktan sonra telefonun başına gelmiş, çerçeveyi de duvardan o zaman indirmiştim. Evet, aynen böyle oldu. Ama çerçeveyi indirdikten sonra resme bakmamış olabilirdim. Funda'ya öfkelenmiştim. Yüzünü görmeye bile dayanamıyordum. Resmine niye bakayım? Olabilir miydi? Hatırlamıyordum. Tıpkı arabamın kapısını kilitlemediğimi, davetiyenin nasıl olup da koltuğa düştüğünü hatırlamadığım gibi. Yoksa alkol hükmünü gösteriyor, beynim ağır ağır ölüyor muydu? Yok canım, neden ölsün diyerek toparladım kendimi. Bütün ayrıntıları hatırlıyorum işte. Hatırladığım için davetiyenin yerinde olmaması, resmin çevrilmiş olması dikkatimi çekiyor ya. Arabama, evime birinin girmiş olabileceği olasılığı yeniden belirdi kafamda. Bakışlarım daktilomun durduğu küçük masanın çekmecesinde takıldı. Arabamın yedek anahtarlarını bu çekmecede saklıyordum. Hemen kalkıp çekmeceyi açtım. Kira makbuzları, telefon faturaları, 2 banka defteri, zamanı geçmiş bir piyango bileti, kullanmadığım eski bir kol saati, bir tıraş losyonu, mürekkebi tükenmiş bir dolma kalem, eski düğmeler, bir fermuar. Gözüme ilk çarpan bunlar oldu. Ellerimle bu ıvır zıvır yığınını karıştırıp anahtara ulaşmaya çalıştım. Tek tek kira makbuzlarının altına baktım. Sanki arasına sığabilirmiş gibi banka defterlerini kontrol ettim. Telefon faturalarını dışarı çıkardım. Yok. Arabamın anahtarları yoktu. Bu nasıl olurdu? Öfkeyle çekmeceyi olduğu gibi dışarı çıkardım. İçindekilerini yere boşalttım. Çömelip yeniden aramaya başladım ama boşuna. Anahtar ortalıkta görünmüyordu. Belki bir köşeye sıkışmıştır diye yeniden çekmecenin içine baktım. Bomboştu. Demek ki tahminlerim doğruydu. Demek ki birileri hem evime hem de arabama girmişlerdi. Belki de hala içerideydiler. Bu düşünce bütün bedenimin korkuyla sarsılmasına yetti. Panik içinde etrafa bakınmaya başladım. Her gece bana arkadaşlık eden şu duyarsız ışığın altında kendilerine özgü bir gururla salonu dolduran eşyalar dışında hiçbir şey göremedim. Pür dikkat evin içini dinledim. Arada bir takırdayan buzdolabımın gürültüsünden başka bir ses duymadım. Ayağa kalktım. Kalbimin hızla çarpmasına engel olmaya çalışarak temkinli adımlarla mutfağa yöneldim. Işığı yaktım. Kimse yoktu. Lavaboda kaç gündür yıkanmayı bekleyen bulaşıkların arasından 2 gün önce sucuk kestiğim ucu sivri ekmek bıçağını aldım. Yine temkinli adımlarla yatak odasına yürüdüm. Elimde bıçakla usulca içeri girdim. Hayır, burada da kimse yoktu. Banyoya da baktım, sonuç aynıydı. Evde kimse yoktu. Bunu bilmek beni rahatlatmıştı. Kapıya yöneldim. Kapıyı açıp dışarıdan ve içeriden kilidi incelemeye başladım. Kurcalandığına dair hiçbir belirti görülmüyordu. Tekrar tekrar baktım. Hayır, kimse kapıyla oynamamıştı. Kafam yeniden karışmaya başladı. Yoksa yanılıyor muydum? Yoksa arabanın anahtarlarını başka bir yere mi bırakmıştım? Bunu yaptığımı hatırlamıyordum. Belki de artık polisi arasam iyi olacaktı. Ama onları ne diye çağıracaktım? Arabamın kapısının kilidi açık kalmış, davetiye koltuğa düşmüş, karımın fotoğrafının olduğu resim çerçevesi ters çevrilmiş ve anahtarlarımı bulamıyorum mu diyecektim. Adamlar eve nereden geliyorsun diye sormazlar mıydı? Bardan geldiğimi öğrenince ya da mutfaktaki bir koli rakıyı görür görmez gecenin bu saatinde polisi boş yere meşgul edeceğine az iç deyip beni azarlamazlar mıydı? Belki de en iyisi evden çekip gitmekti. Ama nereye? Üstelik kaçarsam adamlar beni gerçekten de önemli bilgilere sahip olduğumu sanıp peşime düşmezler miydi? Ne yapacağımı bilemeden kapım açık bir süre öylece durdum. Sonra yeniden beni avutan sinirlerimi yatıştıran düşünceye sarıldım. Ya yanılıyorsam? Ya gerçekten de yaptıklarımı unutmaya başladıysam? Bir süre içmemeliyim diyerek evime girip kapıyı kapattım. Kimin, nereden, nasıl geleceğini bilmeden birilerini beklermiş gibi odanın ortasında çaresizce dolanıp duruyordum. Eğer buzdolabının kapağını açıp derin bir dinginlik içinde beni bekleyen rakı şişesini görmeseydim belki sabaha kadar da dolanıp duracaktım. Ardı ardına yuvarladığım birkaç kadehten sonra eşyalar, olaylar, kaygılar, kederler ağırlıklarını yavaş yavaş yitirmeye başladı. İçimde nedensiz bir mutluluğun kıpırdandığını hissediyordum. Yükseliyordum. Durmadan yükseliyordum. Ulaştığım yerlerden daha basit, daha katlanılabilir, daha güzel görünüyordu dünya. Yükseldikçe kendime dönüyordum. Kendime döndüğüm yerde büyük başarılar, neşeli anılar, gurur duyacağım davranışlar değil, sadece ben vardım. Uyuşmuştum. Ama içimde belki de varlığını hiç fark etmediğim bir his uyanmış, bana derin bir görme, sezme, kavrama yeteneği vermiş, beni ıvır zıvırların kirliliğinden, küçük ayrıntıların sıkıntısından kurtarıp bütün yaşamımı yalın bir biçimde gözlerimin önüne serivermişti. Daha da önemlisi, bu görüntüyü kendimi, kendi yaşamımı sevmiştim. Bunun dışındaki her eşya, her ses, her görüntü rahatsız eder olmuştu beni. Odamın ışığı bile. Sonunda dayanamayıp lambaları da söndürdüm. Tuhaf, odam hala aydınlıktı. Dışarıdan yansıyan gümüşten bir ışık, yerdeki tüyleri dökülmüş halıyı, duvardaki ilk hevesle çektiğim fotoğrafları, oturduğum masayı, rakı şişesini, elimdeki kadehi, bedenimi aydınlatmayı sürdürüyordu. Üstelik bu ışık beni rahatsız da etmiyordu. Yerimden kalktım, odamın perdelerini merakla ardına kadar açtım. Tabii ya, oydu. Birkaç saat önce sokakta karşılaştığım Dolunay, penceremin biraz üzerinde durmuş, sanki korkma, ben buradayım der gibi içeriği aydınlatmayı sürdürüyordu. Yürekten selamladım onu. Elinden geldiğince sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ardından konuşmaya başladık. Neler mi konuştuk? Aklımıza gelen her konuyu, her meseleyi konuştuk. Hatta ona doğanın başına neler geldiğini, arabama, evime birilerin girip girmediğini bile sordum. Şu anda ne söylediğini tam olarak hatırlamıyorum ama kaygılarımı gideren yanıtlar verdiğini sanıyorum. Çünkü onunla konuştukça rahatlıyordum. Uzun zamandır kimseyle böyle güzel bir sohbet yapmamıştım. Ne yazık ki konuşmanın en güzel yerinde uyuyakalmışım.